işlemleri, muhasebe dönemi kapama işlemleri. İşletmemiz ABC Makine Ticaret Limited şirketi bir faaliyet dönemi boyunca sayısız işlem yapmaya, bunları ilgili hesaplara kaydetmeye devam edecektir. Dönem sonunda ise faaliyet ve finansal performansı net şekilde ortaya koyma hazırlıklarına başlayacaktır. Muhasebe biriminin belki de en hareketli günleri dönem sonunda yaşanır. Faaliyet dönemi sonuna gelindiğinde ara dönemlerde yapılan kontroller sayesinde iş yükü biraz hafiflese de tüm bir yılı özetlemek, muhatapların işletme hakkında kısa ve uzun vadeli kararlar alacağı raporları düzenlemek, sorulacak sorulara hazırlanmak gibi oldukça önemli aşamalardan geçilir. Bir faaliyet dönemi kapanırken özetle 8 maddelik bir liste tamamlanır. 1. Genel geçici mizan. 2. Muhasebe dışı envanter. 3. Muhasebe içi envanter. 4. Sonuç hesaplarının kapatılması. 5. Kesin mizan. 6. Gelir tablosu. 7. Bilanço. 8. Kapanış kaydı. Bilanço ve gelir tablosu ilişkisi. İşletmemize ait işlemlerin hesap kayıtlarını gerçekleştirmiştik. Dönemin bu şekilde kapandığını kabul ederek gelir tablosu ve bilanço arasındaki ilişkiye göz atalım. Faaliyet dönemi boyunca oluşan tüm gelir ve giderlerin sermaye hesabına artı ya da eksi etkisi olduğunu, işlem bazında sermayede takip edilebileceğini, ancak sermayede bu kadar sık hareketin verimsiz olacağı için gelir tablosu kullanarak sonuca, yani dönemin kar zarar rakamına ulaştığımızı ve ayrı bir hesap olarak bilanço öz kaynaklarında takip edildiğini hatırlayalım. Elde edilen dönem karından kurumlar vergisi ve diğer yükümlülükler ayrılması halinde bu tutarlar bilançonun yabancı kaynaklar bölümünde yer alacaktır. Örneği sunumdan inceleyebilirsin. Stoklar. Stok, sözlükte üretilip satışa hazır duruma getirilmiş, depolanmış malların toplam miktarı ya da bir sanayi dalında kullanılan ham maddelerin işlenmiş ya da yarı işlenmiş maddelerin tümü olarak tanımlanır. Temel kuruluş amacı kar elde etmek olan ticari işletmelerin dönem sonu kar zarar rakamlarının belirlenmesinde en önemli hesap gruplarından biri stoklardır. Tek düzen hesap planında yer alan stok hesapları 1. 150 İlk madde ve malzeme 2. 151 Yarı mamuller üretim 3. 152 Mamuller 4. 153 Ticari mallar 5. 157. Diğer stoklar. 6. 158. Stok değer düşüklüğü karşılığı. Dönem içinde stok hesaplarını ilgilendiren başlıca işlemler, mal alış ve satışları, alış ve satış iadeleri, satışların maliyetleridir. Stok hareketlerinin takibi için işletmeler iki yöntemden birini kullanırlar. 1. Aralıklı envanter yöntemi. Gerçekleşen satış işlemini takiben maliyet kaydı yapılır. Muhasebe dışı envanter, sayım ve değerleme işlemleri yapılmadan satışlardan doğan kar zarar rakamı tespit edilemez. İşlem sayısı azsa satış anında kar zarar tutarını belirlemek için rahat bir yöntemdir. Ticari mallar hesabının borç bakiyesi fiili stok maliyetini gösterir. Stok sayımını kolay yapabilen, az sayıda satış işlemi yapan beyaz eşya, mobilya gibi firmalar tercih eder. Dönem içi alış, alış iskonto ve iadeleri 153 ticari mallar, satışlar 600-601 yurt içi dışı satışlar hesabında takip edilir. Satılan malın maliyeti eşittir, dönem başı stok artı alışlar eksi dönem sonu stok. 2. Sürekli envanter yöntemi. Dönem içi alış, alış iskonto ve iadeleri, 153 ticari mallar, satışlar 600-601 yurt içi dışı satışlar hesabında takip edilirken, aralıklı yöntemden farklı olarak satılan ürünler için 621 satılan malın maliyeti hesabı açılarak alacaklandırılır. Ticari mallar hesabına ters kayıt yapılmaz. Stoktaki malın satış kar zararının durumu anlık takip edilebilir. Genelde çok sayıda ve çeşidi çok olan ürün alıp satan işletmeler kullanır. Market, eczane gibi. Stok değerleme işlemleri, işletmenin stok rakamını belirleyeceği, kar zarar rakamını doğrudan etkileyeceği için çok önemlidir. Ticaret kanunu ve muhasebe ilkelerine ihtiyatlılık göre stokların maliyet değeri bilanço günündeki cari değerlerinden düşükse maliyet değeri, yüksekse cari değeri esas alınır. Vergi kanunu ise maliyet değeri üzerinden değerlendirme yapılmasını ister. Stok değerleme yöntemleri. 1. Gerçek maliyet. Stoklarının gerçek maliyetinin bilen ve takip edebilen işletmeler tarafından uygulanır. Birim maliyeti yüksek olan stoklara sahip işletmeler tarafından tercih edilir. Beyaz eşya, taşıtlar gibi. 2. İlk giren ilk çıkar. FIFO. İşletmeler depolarına ilk soktukları malı ilk sattıkları olan olarak kabul eder. Yüksek enflasyon yaşayan ülkelerde satış rakamının yüksek, satılan mal rakamının düşük çıkmasına neden olarak yüksek kar rakamı açıklanmasını sağlar. Yıl sonu stok değeri yüksek çıkar. 3. Son giren ilk çıkar. LIFO. İşletmelerin depolarına son soktukları malı ilk olarak sattıklarını kabul eder. Dönem kar zararına etkisi FIFO yönteminin tersidir. Yüksek enflasyon dönemlerinde kar rakamının ve stok değerinin düşük çıkmasına neden olur. 2004 yılında getirilen kısıtlamayla bu yöntemin ülkemizde uygulanmasına son verilmiştir. 4. Ortalama maliyet. Dönem sonu stoklarının değeri hesaplanan ortalama maliyet üzerinden belirlenir. Kullanılan envanter yöntemine göre belirlenen 3 türü vardır. 1. Basit ortalama maliyet. Dönem içi alım miktarından bağımsız olarak dönem başı mal mevcuduyla tüm dönem içi alımların birim maliyetinin basit aritmetik ortalamasının alınmasıyla hesaplanır. 2. Ağırlıklı ortalama maliyet. Genelde aralıklı envanter yöntemini uygulayan işletmeler tarafından tercih edilir. Birim maliyet, dönem başındaki mal mevcudu ve dönem içindeki satın alınan malların toplam maliyetinin toplam mal miktarına bölünmesi şeklinde hesaplanır. 3. Hareketli ortalama maliyet. Dönem içindeki her yeni alış ve satış işlemiyle üretime sevk durumunda stokta bulunan mal veya ilk madde ve malzemenin ortalama birim maliyeti yeniden hesaplanır ve işletmenin satışlarında satılan ticari mallar maliyeti tespit edilir. Sürekli envanter yöntemi uygulayan işletmeler tarafından kullanılır. Amortisman. Amortisman, işletme faaliyetlerinde kullanılmak üzere alınan duran varlıkların zaman içinde oluşan aşınma, yıpranma, eskime gibi nedenlerle uğradıkları değer kayıplarını ifade eder. İşletmeler için vergi yönetiminde kullandıkları araçlardan biridir, nakit çıkışına neden olmadan gider kaydı oluşturur. Maddi duran varlıklar için amortisman ayrılması, mali tabloların gerçeği yansıtması açısından önemlidir. Amortisman ayırabilme şartları. 1. İşletmede 1 yıldan fazla kullanılabilir olması. 2. Yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunması. 3. Değerleme gününde envantere dahil ve kullanıma hazır olması. 4. İktisadi kıymetin değerinin Türk lirasını aşması. Yıllık olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanır, amortisman değer ve fayda sürelerine ait güncel bilgiler için kare kodu kullanabilirsin. Amortisman yöntemleri. 1. Normal, eşit tutarlı. Varlığın faydalı ömrü esas alınarak duran varlığın maliyet bedeli üzerinden eşit tutarlar üzerinden amortisman ayrılır. Varlığın işletmeye faydası zararı ömrü boyunca sabit kabul edilir. Duran varlığın sabit maliyeti üzerinden hesaplanır. En çok tercih edilen yöntemdir. 2. Azalan bakiyeler hızlandırılmış. Uygulanacak amortisman oranı %50'yi geçmemek şartıyla normal amortismanın 2 katıdır. Amortisman oranları azalan amortisman maliyeti üzerine uygulanır. Duran varlıkların edinimlerinin ilk yıllarında daha fazla değer kaybına uğradıkları düşüncesine dayanır. Sadece bilanço esasına göre defter tutabilen işletmeler bu yöntemi tercih edebilir. 3. Fevkalade amortisman. Vergi Usul Kanunu'nun 317. maddesinde kabul edilmiş durumlarda uygulanır. Doğal afetler, yeni icatlar nedeniyle büyük ölçüde değer kaybı ya da kullanılmaz hale gelen duran varlıklar uygulama kapsamına alınır. Bunun için mükellefin başvurusunun Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından onaylanması gerekmektedir. Yöntemlerden sadece biri uygulanabilir, normal yöntem seçildikten sonra değişikliğe gidilemezken hızlandırılmış amortismandan normale geçiş mümkündür. değişikliğin vergi beyannamesinde bildirilmesi gerekir. Amortisman uygulama örneklerine kare kodu kullanarak ulaşabilirsin. Dönemsellik ilkesi gereği işletme faaliyetlerine birden fazla yıla yayılmış şekilde fayda sağlayan duran varlıklara ait maliyetlerin tek bir yılda gerçekleştirilmesi uygun değildir. Fayda süresi dikkate alınmalıdır. Amortisman süresi dolan duran varlıklar, bilanço değerleri tükenmesine rağmen işletme faaliyetlerinde kullanılmaya devam edilebilirler. Değerleme. Değerleme, işletmenin belli bir andaki varlık ve kaynaklarının değerinin gerçeğe en uygun durumunu saptamak için kullanılan yöntemdir. Diğer yandan, vergi matrahı hesaplamaları için de gereklidir. Hesaplardaki değerlerle muhasebe dışı envanter, sayım ve değerleme arasında fark çıkarsa, muhasebe dışı değer gerçek kabul edilerek hesaplar bu değerlere eşit hale getirilir. Bu düzeltme işlemi dönemin kar zarar rakamına etki eder. Vergi usul kanununa göre değerleme ölçüleri. Sunumda yıldızla belirtilenler uygulamada en sık tercih edilenleri gösterir. 1. Maliyet bedeli. İktisadi bir kıymetin satın alınması ya da değerinin artırılması münasebetiyle yapılan ödemelerle bunlara bağlı bilumum giderlerin toplamı. 2. Borsa rayici. Gerek menkul kıymetler ve kambiyo borsasına, gerekse ticaret borsalarına kayıtlı olan iktisadi kıymetlerin değerlemeden evvelki son muamele gününde borsadaki muamelelerin ortalama değerleri. 3. Tasarruf değeri. Bir iktisadi kıymetin değerleme gününde sahibi için arz ettiği gerçek değeri. 4. Mukayyet değer. Bir iktisadi kıymetin muhasebe kayıtlarında gösterilen hesap değeri. 5. İtibari değer. Her tür senetlerle esham ve tahvillerin üzerinde yazılı olan değer. 6. Vergi değeri. Bina ve arazinin raiç bedeli. 7. Raiç değer. Bir iktisadi kıymetin değerleme günündeki normal alım-satım değeri. 8. Emsal bedeli ve ücreti. Gerçek bedeli olmayan veya bilinmeyen veya doğru olarak tespit edilemeyen bir malın değerleme gününde satılması halinde emsaline nazaran haiz olacağı değer. Vergi usul kanununa göre değerleme ölçülerinde en sık kullanılanlar maliyet bedeli, tasarruf değeri, mukayyet değer, itibari değer ve emsal bedeli ve ücreti. Muhasebe standartları kapsamında ilan edilen finansal raporlamaya ilişkin kavramsal çerçeveye göre esas alınan değerleme ölçüleri 1. Tarihi maliyet. Bir varlığı edinmek ve oluşturmak için ödenen bedel artı işlem maliyetlerinden oluşur. 2. Gerçeğe uygun değer. Piyasa katılımcıları arasında ölçüm tarihinde olağan bir işlemde bir varlığın satışından elde edilecek veya bir yükümlülüğün devrinde ödenecek fiyattır. 3. Kullanım ve ifa değeri. Kullanım değeri, işletmenin bir varlığın kullanımından ve nihai olarak elden çıkarılmasından elde etmeyi beklediği nakit akışlarının ya da diğer ekonomik faydaların bugünkü değeridir. İfa değeri, işletmenin bir yükümlülüğü yerine getirdiğinde devretmek zorunda olmayı beklediği nakit ya da diğer ekonomik kaynakların bugünkü değeridir. 4. Cari maliyet. Bir varlığa eşdeğer bir varlığın ölçüm tarihindeki maliyetidir. Cari maliyet, ölçüm tarihinde söz konusu varlık için ödenecek bedel artı o tarihte katlanılabilecek işlem maliyetinden oluşur. Türk Ticaret Kanunu, duran ve dönen varlıklar Türkiye muhasebe standartları uyarınca bu standartlarda gösterilen ölçülere göre değerlenir. Borçlar ve diğer kalemler için de aynı standartlar uygulanır, ifadesine yer verir. Reskont. Reskont, vadesi gelmemiş alacak ve borç senetlerinin, çeklerinin değerleme günündeki kıymetine indirgenmesidir. Dönem sonunda işletme bilançosunda yer alan alacak ve borç senetleri hesaplarındaki tutarlar, senetlerin nominal yani mukayyet değerlerini gösterir. Bu senetler vergi usul kanununa göre dönem sonunda bilançoda mukayyet ya da tasarruf, reskont değerleriyle gösterilebilir. Tasarruf değerleriyle gösterim yapılacaksa, hesaplamada senette faiz oranı açıklanmışsa bu oran, açıklanmamışsa Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın resmi iskonto haddi uygulanır. Reskont tek taraflı uygulanamaz. Alacak ve borç senetlerine birlikte uygulanır. Çekler, Türk Ticaret Kanunu açısından kambiyo senedi olsa da ödeme aracı olarak kullanılmaktadır. çek üzerindeki düzenleme tarihi yasal olarak da vade olarak kabul edilmiş durumdadır. Üzerine yazılı faiz oranı geçerli değildir. Yazılmamış sayılır. Vergi Usul Kanunu 2013 yılında bir sirkülerle çeklerin de senetlere uygulanan reskont uygulamasına tabi tutulabileceğini karara bağlamıştır. Oluşan reskont tutarları ilgili alacak borç senedi hesaplarının altında eksi değerle takip edilir, gelir tablosuna reskont faiz geliri ya da gideri olarak aktarılır. Evaluasyon. Evaluasyon, işletme bilançolarında yabancı para cinsinden izlenen varlık ve kaynakların dönem sonlarında o güne ait döviz kuruyla değerlendirilmesidir. Vergi Usul Kanunu yabancı para varlık ve kaynakların dönem sonlarında Türk lirası karşılıklarının hesaplanarak muhasebeleştirilmesini zorunlu tutmaktadır. Yapılan bu değerleme işlemleri sonucunda oluşan fark bilançoda ilgili varlık ya da kaynak hesabına eklenir. Fark pozitifse kambiyo karı, negatifse kambiyo zararı olarak dönemin gelir tablosuna aktarılır. Değerleme işleminde dönem sonu Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası kuru kullanılır. Her iki işlemde firma dönem kar zarar rakamını doğrudan etkiler. Tahakkuk ve dönemsellik. Sözlük anlamı gerçekleşme, yerine getirme olan tahakkuk, muhasebe için işlemlerin tahsil edilme, ödenme günlerine bakılmadan hukuken gerçekleşmiş kabul edildikleri gün kayıtlara yansıtılmasıdır. Bilançoda yer alan 8 hesap tahakkuk ve dönemsellik ilkesinin izlerini taşır. 1. 180. Gelecek aylara ait giderler, dönemsellik. 2. 181. Gelir tahakkukları, tahakkuk. 3. 280. Gelecek yıllara ait giderler, dönemsellik. 4. 281. Gelir tahakkukları, tahakkuk. 5. 380. Gelecek aylara ait gelirler, dönemsellik. 6. 381. Gider tahakkukları, tahakkuk. 7. 480. Gelecek yıllara ait gelirler, dönemsellik. 8. 481. Gider tahakkukları, tahakkuk. Bu hesaplar bilançoda yer almasına rağmen dönemin gelir ve giderini etkilediği için gelir tablosunu doğrudan ilgilendirir. Nakit akım tablosu dışındaki mali tablolar tahakkuk esasına göre hazırlanır. Bu esasa göre işlemler ve iktisadi olaylar gerçekleştiklerinde tahsilat ve ödeme yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın bunlardan doğan hak ve yükümlülüğe taraf olunmasıyla birlikte muhasebe kayıtlarına alınır ve ilgili oldukları dönemin mali tablolarına yansıtılır. Nakit akım tablosu, nakit veya nakit benzeri değerlerin tahsil edilmesi veya ödenmesi nakit esası esas alınarak hazırlanır. Tahakkuk esasına göre firmalar faturası kesildiği için, tahakkuk ettiği için dönem sonu gelir tablosunda yer alan ancak tahsilatı yapılmamış satış üzerinden vergi öderler ya da bu satışa ait malın tedarikçisine ödeme yapmamış olsalar dahi bu maliyeti gider olarak yazarlar. Tahakkuk ve nakit esası finansal analizde de dikkate alınan iki başlıktır. Tahakkuk, muhasebede dönemsellik ilkesiyle birlikte değerlendirilir. İşletmenin bir hesap dönemi içindeki kazanç kayıp, varlık kaynak durumunu anlayabilmek için nakit akışı yaratmasa da gelir gider içerikli işlemlerinin takip edilmesi şarttır.